Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 15 ayrımdan oluşmaktadır.
İkili sarmal. DNA yapı çözümünün öyküsü. James Watson.
Ayrım 1.
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 15. basım Mayıs 1999. Türkçe çeviren Alev Serin. Okuyan Ebru Şahiner. Bilim dışarıdan insanların sandığı şekilde doğrudan mantıklı bir biçimde ilerlemez. Tam tersine bilimin ileriye bazen de geriye doğru alan adımları, çoğunlukla kişiliklerin ve kültürel geleneklerin büyük rol oynadığı son derece insani olaylardır. James C. Watson 1928 yılında Chicago'da doğdu. Chicago Üniversitesi'nde zooloji öğrenimi gördükten sonra 1950 yılında Indiana Üniversitesi'nde doktora yaptı. 1950 ve 1953 yılları arasında Kopenhag ve Cambridge'de çalıştı. Burada Francis Crick ile DNA'nın yapısını çözümledi ve Maurice Wilkins ile birlikte üçü 1962 yılında Nobel ödülünü paylaştılar. 1956'da Harvard Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve biyokimya profesörlüğüne getirildi. Ayrıca Long Island'da moleküler biyoloji çalışmaları yapılan Cold Spring Harbor Laboratuvarı'nın da yöneticisidir. Sir Lawrence Bragg'in ön sözü. Genetik maddenin özü olan DNA yapısının çözümlenmesine yol açan olayların elimizdeki hikayesi birçok bakımdan benzersiz bir hikayedir. Watson bu kitabın ön sözünü yazmamı istediğinde çok sevindim. Her şeyden önce bilimsel açıdan uyandırdığı ilgi vardı. Watson ve Crick'in DNA'yı çözümlemesi tüm biyolojik sonuçları ile birlikte yüzyılımızın en büyük bilimsel olaylarından biridir. Bu buluş, şaşılacak kadar çok sayıda bilimsel araştırmaya yol açmış, biyokimya bilimini tamamen dönüştüren bir patlamaya neden olmuştur. Bilim tarihine önemli bir katkı olacağını bildiğinden bu kitabın yazarını zihninde hala canlıyken anılarını yazması için baskı yapanlar arasındaydım. Sonunda ortaya çıkan eser beklentileri aştı. Yeni fikrin doğuşunun canlılıkla anlatıldığı son bölümler heyecanla okunuyor. Gerilim sonuç bölümüne doğru adım adım artıyor. Araştırmacının mücadelesinin, kuşkularının ve başarısının okuyucu ile bu kadar yakından paylaşıldığı başka bir örnek bilmiyorum. Yine bu hikaye bir araştırmacının karşılaşabileceği ikilemlere de çarpıcı bir örnektir. Araştırmacı bir meslektaşının yıllardır belli bir sorun üzerinde çalışarak güçlükle elde edilen yığınla kanıt toplamış olduğunu, ancak bunları başarıya ramak kaldığı düşüncesiyle bekletip yayınlamadığını bilmektedir. Bu kanıtları görmüştür ve belki de salt yeni bir bakış açısından ibaret olan kendi yaklaşımının doğrudan doğruya çözüme ulaştıracağına inanmak için yeterli nedene sahiptir. Bu aşamada yapacağı bir işbirliği önerisi hazıra konma olarak değerlendirilebilecektir. Öyleyse tek başına mı yola çıkmalıdır? Bu yeni önemli görüşün gerçekten kendisine mi ait, yoksa başkalarıyla konuşmalarda farkında olmadan özümlenmiş mi olduğu konusunda emin olması kolay değildir. Bu güçün kavranması bilim adamları arasında bir araştırmacı tarafından üzerinde çalışılan bir problemin gelişiminde bir noktaya kadar başka araştırmacıların da hak sahibi olmasını tanıyan oldukça belirsiz ilkelerin oluşmasına yol açmıştır. Oysa ki rekabet iki değil birçok araştırmacı arasında söz konusu olursa çekinip bekleme gereği pek duyulmaz. Bu ikilem DNA hikayesinde de açıkça ortaya çıkmaktadır. 1962 Nobel ödülü verilirken Cambridge'den Crick ve Watson'un parlak ve hızlı son çözümlemelere kadar King's College Londra'dan Wilkins'in uzun ve sabırlı araştırma da değerlendirilmesi konuyla yakından ilgilenen herkes için son derece sevindirici olmuştur. Ve nihayet bu hikayenin bir de kişisel yönü vardır. Avrupa ve özellikle İngiltere'nin genç bir Amerikalı üzerindeki etkileri. Yazar Pepsi'ninkini andırır bir içtenlikle yazmaktadır. Kitapta adı geçenler yazılanları anlayış ve hoşgörüyle okumalıdırlar. Kitabın bir tarih olmayıp bir gün yazılacak tarihe otobiyografik bir katkı olduğu hatırda tutulmalıdır. Yazarın kendisinin de belirttiği gibi kitap tarihi olgulardan çok edinilen izlenimlerin bir toplamıdır. Sorunlar genellikle yazarın o dönemde kavradığından daha karmaşıktı. Bunlarla başa çıkmak zorunda olanların amaçları ise onun sandığı kadar dolan başlı değildi. Öte yandan insan zayıflığı konusundaki sezgisel anlayışının genellikle doğru olduğu teslim edilmelidir. Yazar hikayede yer alan bizlerden bazılarının metnin ilk şeklini göstermiştir. Şurasında burasında bazı tarihi olguların düzeltilmesini önermekle birlikte fazla değişiklik yapılması konusunda ben şahsen isteksiz kaldım. Çünkü izlenimlerin aktarılışındaki canlılık ve açıklık kitabın can alıcı noktasını oluşturmaktadır. Ön söz. Burada DNA'nın yapısının nasıl çözüldüğüne ilişkin hikayeyi kendi açımdan anlatacağım. Bunu yaparken önemli olayların pek çoğunun meydana geldiği savaş sonrası İngiltere'sinin atmosferini yakalamaya çalıştım. Bu kitabında göstereceğini umduğum gibi bilim, dışarıdan insanların sandığı şekilde doğrudan mantıklı bir biçimde ilerlemez. Tam tersine, bilimin ileriye bazen de geriye doğru alan adımları, çoğunlukla kişiliklerin ve kültürel geleneklerin büyük rol oynadığı son derece insani olaylardır. Bu amaçla DNA yapısının bulunmasından bu yana öğrendiğim pek çok okuyu göz önünde tutan bir değerlendirme ortaya koymaktan çok olaylara ve kişiliklere ilişkin ilk izlenimlerimi yeniden canlandırmaya çalıştım. Diğer yaklaşım belki daha objektif olacaktı. Ama hem gençlik cüretinden hem de gerçek bulunabilirse bu gerçeğin basit ve sevimli olacağı inancından kaynaklanan macera havasını yansıtmayacaktı. Bu yüzden açıklamaların pek çoğu haksız ve tek yanlı görünebilir. Ancak bu yeni bir fikri ya da yeni bir insanı sevip sevmediğimize karar verirken sık sık girdiğimiz durumdur. Her neyse bu öykü o zamanlar 1951-1953'te fikirleri, insanları ve kendimi nasıl değerlendirdiğimi yansıtmaktadır. Olayda yer alan diğer şahısların hikayenin bazı yerlerini kimi zaman hafızalarının benimkinden farklı olması ve kimi zaman da iki insanın aynı olayları tamamen aynı açıdan görmemeleri nedeniyle farklı anlatacaklarının bilincindeyim. Bu anlamda kimse DNA yapısının çözümlenişinin kesin bir tarihini yazamayacaktır. Bununla birlikte bilim adamı arkadaşlarımın pek çoğu ikili sarmalın nasıl bulunduğu konusunda meraklarını ifade ettikleri ve onların açısından eksik bir anlatımın hiç anlatmamaktan daha yararlı olduğunu bildiğim için hikayenin anlatılmasını zorunlu gördüm. Ancak öyle inanıyorum ki bilimin nasıl yapıldığı konusunda genel bir bilgisizlik hüküm sürmektedir. Bu, tüm bilimin burada anlatıldığı şekilde yapıldığı anlamına gelmez. Durum böyle olmaktan uzaktır. Çünkü bilimsel araştırma üslupları en azından insan kişilikleri kadar farklılık gösterir. Öte yandan DNA'nın ortaya çıkışının hırs ile hak yemezlik duygusu arasındaki çelişkiyle karmaşıklaşan insani yönünün bilim dünyasında olup bitenlere garip bir istisna olduğuna da inanmıyorum. Bu kitabı yazmam gerektiği fikri neredeyse ikili sarmalın bulunduğu andan itibaren aklımdaydı. Bu yüzden kitaptaki önemli olaylara ilişkin anılarımın pek çoğu hayatımdaki diğer olayların anılarından daha fazla bütünlük taşımaktadır. Haftalık aralarla anne ve babama yazdığım mektuplardan da geniş ölçüde yararlandım. Bu mektuplar özellikle olayların kesin tarihini belirlemede yardımcı olmuştur. Çeşitli arkadaşların büyük bir incelik gösterip metnin ilk şeklini okuyarak yaptıkları açıklamalar ve benim tam olarak yansıtamadığım olayları ayrıntılı bir biçimde vermeleri de aynı ölçüde önemli oldu. Kuşkusuz benim anılarımın onlarınkinden farklılık gösterdiği yerler var. Bu yüzden kitap konuya benim bakışım olarak ele alınmalıdır. İlk bölümlerden bazıları Albert Stans, Gurry, John A. Wheeler ve John Kerins'in evlerinde yazılmıştır. Okyanusa bakan masaları olan sakin odaları için kendilerine teşekkür etmek isterim. Daha sonraki bölümler ise kısa süreyle Cambridge'e dönmeme izin veren Guggenheim Derneği'nin yardımı ve King's Kolej dekanı ve öğretim üyelerinin nazik konukseverlikleriyle ortaya çıkarılmıştır. Yayımı hazırlamada en iyi Radcliffe öğrencilerimizden beklenebilecek çabuk ve kavrayışı yardımlarından dolayı Libby Aldrich'e ve hem İngilizceyi yanlış kullanmamı engelledi hem de iyi bir kitabın nasıl olması gerektiği konusunda sayısız açıklamalarıyla beni uyardığı için Joyce Leibowitz'e teşekkürü borç biliyorum. Son olarak ilk taslağı görmesinden bu yana yaptığı büyük yardım için Thomas Wilson'a teşekkür etmek istiyorum. Onun akıllıca, candan ve makul tavsiyeleri olmaksızın şimdi doğru biçimde olduğunu umduğum kitabın bu son şekli hiçbir zaman ortaya çıkamazdı. Harvard Üniversitesi, Cambridge, Massachusetts, Kasım 1967. 1955 yazında Alplere giden bazı arkadaşları katılmayı planlıyordum. O zaman King's'te öğretim üyesi olan Alfred Tessiles, Bill Rotrow'un tepesini çıkaracağını söylemişti. Yüksek yerlerde paniğe kapılmama rağmen korkaklığın sırası değildi. Bir kılavuzun beni Alin'ine kadar çıkarmasıyla forma girdim ve buradan Zinal'e kadar meyilli kayalıklarda kıvrılan dar yolda araba sallandıkça şoför arabanın tutmamasına dua ederek 2 saat posta arabasıyla yolculuk ettim. Bir süre sonra otelin önünde savaşta Hindistan'da bulunmuş koca bıyıklı bir Trinity hocasıyla konuşan Alfred'i gördüm. Alfred hala antrenmansız olduğu için öğleden sonrasını ertesi gün üzerinde yürüyeceğimiz ve Oberga-Bellhorn'a kadar uzanan büyük buzulun eteğindeki küçük restorana kadar yürüyerek geçirmeyi kararlaştırdık. Otelden ancak birkaç dakikalık yol yürümüştük ki bize doğru gelmekte olan bir grup gördük. Tırmanıcılardan bir tanesini hemen tanıdım. Bu yıllar önce Londra'da King's College'de Maurice Wilkins ile DNA liflerinin optik özellikleri üzerine çalışmış bir bilim adamı olan Willie Seeds'ti. Biri beni tanımakta gecikmedi, yavaşladı, bir an için sırt çantasını indirerek biraz gevezelik edecekmiş izlenimi verdi. Ancak tüm söyledi, ne haber doğrucu Jim oldu ve adımlarını sıklaştırarak az sonra patikada önüme geçti. Daha sonra yorgun argın yukarı doğru tırmanırken Londra'daki geçmiş karşılaşmalarımızı anımsadım. O zamanlar DNA hala bir sırdı. Onu ilk çözen zaferi kazanacaktı. Bunun kim olacağını ve gerçekten başarıyı hak edip etmeyeceğini kimse bilemiyordum. Hepimiz açıkça söylemesek de çözüldüğü zaman sonucun çok heyecan verici olacağına inanıyorduk. Ancak şimdi yarış sona ermişti ve kazananlardan birisi olarak ben bu hikayenin basit olmadığını ve kuşkusuz gazetelerin yazdığı gibi de olmadığını biliyorum. Bu esas olarak 5 kişi arasında geçen bir işti. Morris Wilkins, Rosalind Franklin, Linus Pauling, Francis Crick ve ben. Benim rolümün oluşmasında en önemli güç Francis olduğu için hikayeye onunla başlayacağım. 1. Francis Crick'in alçak gönüllü olduğu zamanı hatırlamam. Başkalarının yanında öyle olabilir, ne var ki ben bu zamanlarına hiç rastlamadım. Bunun kendisine bugünkü ünü ile ilgisi yoktur. Şimdiden kendisinden sık sık ve genellikle saygı ile söz edilmekte. Günün birinde Rutherford ve Bohr ile aynı kategoride ele alınabilir. Ancak ben 1951 güzünde Cavendish laboratuvarında proteinin 3 boyutlu yapısını araştırmak üzere Cambridge'e geldiğimde Crick henüz üne kavuşmamıştı. O zaman 35 yaşındaydı ve hemen hemen hiç tanınmıyordu. Gerçi yakın arkadaşlarından bazıları keskin ve çabuk kavrayan zekasının farkındaydılar ve sık sık ona danışırlardı, fakat çoğu zaman da değeri bilinmez. İnsanlar kendisinin gereğinden fazla konuştuğunu düşünürlerdi. Francis'in bağlı olduğu birimi 1936 yılında İngiltere'ye gelen Avusturya doğumlu kimyacı Max Perutz yönetirdi. Perutz 10 yıldan beri hemoglobin kristallerinde X ışınlarının kırılmasına ilişkin veri toplamaktaydı ve tam da bir yerlere ulaşmak üzereydi. Kendisine Cavendish'in yöneticisi olan Sir Lawrence Bragg yardım ediyordu. Nobel ödülü sahibi ve kristalografinin kurucularından biri olan Bragg, hemen hemen 40 yıldan beri X ışını kırılma yöntemlerinin giderek daha karmaşık molekül yapılarının uygulanmasını izlemekteydi. Bir molekülün yapısı yeni bir yöntemle çözüldüğünde molekül ne kadar karmaşıksa Bragg o ölçüde mutlu oluyordu. Bu yüzden savaşı hemen izleyen yıllarda özellikle tüm moleküllerin en karmaşık olan proteinlerin yapısını çözme olanakları ile ilgileniyordu. İdari işlerden fırsat buldukça son zamanlarda birikmiş X ışını verilerini tartışmak amacıyla Pertz'in odasını ziyaret ediyor, sonra da evine gidip bunları açıklamaya çalışıyordu. Francis, teorisyen Bragg ve deneyici Pertz arasında bir yerlerde bulunmaktaydı. Zaman zaman deneyler de yapmakla birlikte daha çok protein yapılarını çözmeye ilişkin teorilere gömülmüştü. Sık sık yeni bir şeyle ortaya çıkar, bu yüzden çok heyecanlanır ve kendisini dinleyen kim olursa olsun derhal anlatmaya başlardı. Bir ya da birkaç gün geçtikten sonra genellikle bu teorinin işlemediğini görür, tekrar deneylere dönerdi. Deneyden canı sıkılınca yeniden teoriye saldırırdı. İşin bir de festival yanı vardı. Genellikle deneylerin aylarca yıllarca sürdüğü laboratuvar atmosferini canlandırmakta Crick'in fikirlerinin büyük katkısı olmuştur. Bu biraz da Crick'in ses tonundan ileri gelmekteydi. Herkesten daha yüksek sesle ve daha hızlı konuşurdu. Güldüğü zaman Cavendish'in neresinde olduğu hemen anlaşılırdı. Bu boşanma anları hepimizi eğlendirirdi. Özellikle dikkatle dinlemeye zamanımızın olduğu ve sonunda kendisini artık izleyemediğimizi söylediğimizde. Ancak tek bir kişi istisnaydı. Crick'in konuşmaları genellikle Sir Lawrence Bragg'ı rahatsız ederdi. Onun sesini duymak Bragg'ın daha emin bir yere kaçıvermesine yeterdi. Çay odasına gelmek Crick'in gülmesine katlanmayı gerektirdiğinden buraya pek uğramazdı. Ancak o zaman bile Bragg tam olarak güvende sayılmazdı. İki kez ofisin dışındaki koridoru Crick'in çalıştığı laboratuvardan taşan su basmıştı. Francis kendisini teoriye kaptırıp emme basma tulumbası etrafındaki lastik boruyu sıkıca bağlamayı ihmal ettiği için. Benim geldiğim dönemde Francis'in teorileri protein kristalografisinin sınırlarını çoktan aşmıştı. Önemli olan her şey onun ilgisini çekerdi. Sık sık hangi deneylerin yapıldığını görmek için diğer laboratuvarları ziyaret ederdi. Kendi yaptıkları yeni deneylerin gerçek anlamını kavramayan arkadaşlarına karşı genellikle nazik ve anlayışlı olmasına rağmen bunu yüzlerine söylemekten de kaçınmazdı. Derhal kendi yorumunu doğrulayacak bir dizi yeni deney önerirdi. Üstelik daha sonra da kendisine kulak veren herkese yeni fikrinin ne kadar parlak olduğunu, bilimi nasıl ilerleteceğini anlatmaktan kendini alamazdı. Sonuç olarak özellikle de henüz ün yapmamış yaşıtları arasında açıkça söylenmemekle birlikte gerçek bir Crick korkusu oluştu. Kendilerine ait deney sonuçlarını çabucak kavramasını ve ahenkli biçimlerini indirgemeye çalışmasını hazmedemiyorlardı. Yakında başarıya ulaşacağını ve onların Cambridge kolejlerinin kibar gelenekleriyle örtülen yetersizliklerini gün ışığına çıkaracağını düşünerek tedirgin oluyorlardı. Coyes Kolej'de haftada bir yemekte bulunma hakkı olmasına rağmen henüz hiçbir koleje mensup değildi. Bu bir bakıma kendi seçimiydi. Açıktır ki gereksiz yere öğrencilerle uğraşmak istemiyordu. Diğer bir unsur da haftada bir kezden fazla gümbürtüsünü dinlemek zorunda kaldıkları takdirde pek çok öğretim üyesini isyan ettirecek olan kahkahasıydı. Kolej öğretim üyeleri çevresinin ona ne eğitici ne de eğlendirici bir şey veremeyecek orta yaşlı ukala adamlarla dolu olduğunu bilmesine rağmen bu durumu yine de bazen Francis'in canını sıktığından eminim. Tabii geniş hoşgörüsüyle King's College ne kendisinin ne de Francis'in ödün vermesine gerek olmadan onu rahatlıkla kabullenebilirdi. Ancak Francis'in sofra sohbetine bayılan arkadaşları bütün çabalarına rağmen şarap içerken söylenecek rastgele bir söz üzerine Francis'in herkesin işini karıştırabileceğini gizleyemiyorlardı.
Ayrım sonu.